Ayrım 5. Biz burada devrim yapıyoruz, sinyorita. Ece Temel Kur'an. Sayfa 58. İdentidad misyonu. Kimlik misyonu her ay en az 20 yıldır Venezuela'da yaşayan ama başka bir ülkede doğmuş olan ya da baryolarda yaşadığı için kayıtlara geçmemiş 400 bin kişiye kimlik verilmesini hedefliyor. Bu insanlar daha önce kimlik alamadıkları gibi herhangi bir vatandaşlık hakkından da yararlanamazken kimliklerini aldıktan sonra başta oy kullanma hakkı olmak üzere bütün haklardan yararlanabiliyorlar. Sayısı kesin bilinmemekle birlikte ülkede çok sayıda kimliksiz insan olduğu, hatta 90 yıldır kimliksiz yaşayanlara bile rastlandığı söyleniyor. Miranda misyonu. Yoksul ailelerden gelen Venezuelalı gaziler ve eski askerler için sosyal faydalar sağlamaya yönelik bir program. Venezuela'daki ordu mensupları geleneksel olarak yoksul ailelerin çocukları oldukları için askerlik süresi bittiğinde veyahut da emekli olduklarında hiçbir sosyal güvenceleri olmadan yoksullar ordusuna ekleniyorlar. Bu durumu düzeltmek için devlet tarafından yürütülen bir sosyal güvenlik sistemi olarak Miranda misyonu kuruluyor. Robinson misyonu. Temmuz 2003'te tamamlanan okuma, yazma ve temel matematik öğretme seferberliğini içeren misyon, şu ana kadar 1,5 milyonun üzerinde yoksul insana temel eğitimin verilmesini sağladı. Ülkedeki okuma yazma bilmeyenlerin oranı bir yıldan az bir süre içinde %9'dan %1'e düştü. 2004'ün ortalarında Robinson misyonunun ikinci etabına başlandı. Bu etapta 900 bin yetişkin orta öğretim düzeyinde eğitimlerini tamamladı ya da tamamlamak üzere. Ribas misyonu. Ekim 2003'te başlatılan program, maddi zorluklar nedeniyle lise ve üniversite eğitimini yarım bırakan 5 milyonun üzerinde Venezuelalı'nın eğitimlerine devam etmesini sağlıyor. Bu program uyarınca ülkedeki 336 belediye bölgesinde okullar kuruldu. Öğretmen maaşı alan gönüllülerin görev aldığı programda Chavez karşıtı kadronun çıkarılmasından sonra boşalan PDVSA'nın şirket binaları okul olarak düzenlendi. Yine bu program dahilinde ilkokul düzeyinde 3000 yeni Bolivar okulu açıldı. 1960'lardan beri değişmemiş olan ilköğretim müfredatı değiştirildi. O güne kadar sabahçılar ve öğlenciler olarak ayrılan çocuklar, anneleri babaları çalıştığı için evlerinde yalnız kalmak zorunda kalıyordu. Eğitim saatleri 8 ile 16 arası olarak yeniden düzenlendi. Bu ayrıntılı bir bilgi gibi görülebilir ama okulda kahvaltı, öğle yemeği ve akşamüstü beslenmesi programları başlatıldığı için yoksulluk sınır altında yaşayan birçok çocuk okulda bedava beslenme imkanına kavuştu. Bu misyon sayesinde okula yaptırılan kayıtlarda rekor düzeyde yükselme kaydedildi. Okula kayıt olmayan çocukların %90'ı okula kaydoldu. Okula devamsızlık oranı %10'dan %3'e geriledi. Misyon adını 19. yüzyılın başında yaşanan bağımsızlık mücadelesi kahramanlarından biri olan Jose Felix Ribas'tan alıyor. Sükr misyonu. 2003'ün son aylarında çalışmaları başlatılan misyon, 2 milyon Venezuelalı yetişkinin yarım bıraktıkları ilk öğretimlerini bitirmelerini sağladı. Vuelta al Campo misyonu. 2005'in ortalarında çağrısı yapılmaya başlanan misyon, bir tür köye dönüş projesi. Büyük kentlerde yaşayan işsizlerin kendi istekleriyle kırsal alana, yeni açılan tarım bölgelerine dönmesini ve tarımla uğraşmalarını hedefliyor. Buelvan Caras misyonu. Venezuela toplumunun toplumsal katılım aracılığı ve devrimci hükümetle işbirliği içinde ülkenin sosyal ve ekonomik dönüşümüne eğitim ve çalışma yoluyla katılımını sağlamak. Misyonun amacı bu derece soyut ifade edilse de üretimin kooperatifler olarak örgütlenmesi bu misyonun içinde yer alıyor. Biraz önce gezdiğimiz Fabricio Ojeda gibi nükleolar kurulması, bu kooperatifler etrafında sosyal ve kültürel bir yaşam alanı oluşturulması, bu örgütlenmelerin bütün ülkeye yayılması hedefleniyor. Kooperatifler kurulması gibi maddi sonuçları bir yana, bu misyon ülkede bir ruh hali, bir tür bilinç yaratılması için çalışıyor. Bütün yaşananları proseso, yani süreç olarak adlandıran Chavez hükümetinin hedefi, ülkede şu anda yaşananları, yapılanları kendi kendine üreten, besleyen, hiç bitmeyen bir devrime dönüştürmek. Her ne kadar ülkenin zenginleri Chavez çok kullanıyor diye artık süreç sözcüğünü kullanmayacak kadar yapılanlara karşı olsa da, ülkenin %60'lık kesimi yapılanlara net ve kesin destek veriyor. Destek vermekle kalmayıp bu sürece katılıyor. Anahtar 6. Simon Bolivar. Venezuela diyoruz ama Chavez'in halkın katılımıyla yazılan yeni anayasayı 1999 yılının Aralık ayında yürürlüğe koymasından sonra Venezuela'nın resmi adı Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti olarak değiştirildi. Venezuela halkı yaşadığı süreci Bolivarcı devrim olarak adlandırdı. Peki Bolivar kim? Caracas'ın bütün duvarlarında adı yazan, muhteşem tasvirleri yapılan, Chavez'in dilinden düşürmediği bu adam kim? Chavez'in ikide bir söz ettiği Birleşmiş Latin Amerika rüyası, ABD'nin iç politikalara müdahalesine karşı yaptığı konuşmalarda İspanyol sömürgesine karşı Bolivar'ın verdiği mücadeleden söz etmesi boşuna değil. Bolivar Venezuela doğumlu olmasına rağmen bütün Latin Amerika'nın sömürgecilikten bağımsızlığa geçiş yolunda neredeyse bir aziz olarak taptığı, abartı değil, sonraki bölümde anlayacaksınız niye böyle dediğimi, bir kahraman, bir kurucu baba. Bunları anlamak için Latin Amerika'nın tarihiyle birlikte anılan Bolivar'ın hayatına bir göz atmamız gerekiyor. Tam adıyla Simon José Antonio de la Santísima Trinidad Bolivar. Ama Latin Amerika'da bilinen ismiyle Libertador, yani özgürleştirici. 1800'lerin başında Latin Amerika'daki İspanyol sömürgesine karşı yurtsever güçleri aydınlanma felsefesinden etkilenerek örgütleyen, şu anda Panama, Kolombiya, Ekvador, Peru, Bolivya ve Venezuela ülkelerinin bulunduğu bölgeyi bağımsızlığına kavuşturan Venezuelalı kahraman. Aristokrat bir ailenin çocuğu olarak 1783'te doğdu. Çocukken kaybettiği ailesinden kalan mirasla devam ettiği askeri eğitimini İspanya'da tamamladı. 1810'da döndüğü Venezuela'da sömürge karşıtı güçlerle birlikte Caracas şehrinde ülkenin bağımsızlığını ilan etti. İngiltere'ye destek çağrısı için giden Bolivar, İngilizlerden sadece tarafsızlık sözü alarak geri döndü. Venezuela'ya döndüğünde milis olarak örgütlenmiş yurtsever kuvvetlerin başına geçip 1813'te Caracas'ı Napolyon'un kardeşi Josephine'in kral olarak başlarında bulunduğu sömürgeci İspanyol ordusunun elinden aldı. Bu isyanın cezası olarak İspanyollar tarafından yakalanıp New Granada'ya, şimdiki Kolombiya'ya sürgün edildi. Burada Kolombiya ordusunun başına geçip şu anda Kolombiya'nın başkenti olan Bogota'yı 1814'te ele geçirdi. Fakat yiyecek ve asker yetersizliği yüzünden yeni yenilgiler alan Bolivar, Jamaika'ya kaçmak zorunda kaldı. Haiti'de yeni güçler toplayarak 1816'da Venezuela'ya saldırdı. Şimdi Ciudad Bolivar olan şehri ele geçirdi ve burayı tek başına yönetmeye başladı. İspanyol güçlerine karşı yıllar boyunca saldırılarını devam ettiren Bolivar, 1821'de şu anda Venezuela, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Peru'nun içinde bulunduğu, o zamanlar Büyük Kolombiya olarak adlandırılan bölgeyi İspanyol sömürgesinden kurtardı ve bu büyük devletin ilk başkanı oldu. Daha sonra Peru'nun kuzeyi ayrı bir ülke olarak bölündü ve Bolivar'ın onuruna burası Bolivya olarak adlandırıldı. Bu ülkenin anayasası bizzat Bolivar tarafından yazılmasına ve yüzyılın en önemli siyasi belgelerinden biri olmasına rağmen hiç uygulanamadı. Kısa bir süre sonra direnişi örgütleyen ve sürdüren generaller arasında başlayan kişisel çatışmalar 1827'de bir iç savaşa yol açtı. Büyük Kolombiya ülkesi bölünmeye başladı. Bolivar, hayatını adadığı Birleşmiş Latin Amerika hayalinin dağılmasını verdiği acıya ve tüberküloz hastalığının gövdesinde yarattığı hasara dayanamayarak 1830'da öldü. Bugün Chavez'in ülkesinin ismini halk tarafından yazılan ve 1999'da yürürlüğe giren yeni anayasa ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti olarak değiştirmesinin nedeni bu. Chavez de tıpkı Bolivar gibi bu kez ABD sömürgesine karşı birleşmiş bir Latin Amerika'nın hayalini kuruyor. Latin Amerika ülkeleri arasında yeni ticari ve idari anlaşmalar yapması, ABD'nin arka bahçesinde ABD'ye ve neoliberalizme karşı bir cephe oluşturmaya çalışması, bunu yaparken sık sık bütün Latin Amerika'nın ortak belleğinde kutsal bir yeri olan Bolivar'a atıfta bulunması bundan. Fakat Chavez'in Bolivar'dan bir adım ileri giderek kurduğu bir başka hayal daha var. İmparatorluğa karşı bir güney bloğu. Venezuela ile ilgili merak edilecek ve önümüzdeki yıllarda izleyecek olduğumuz şey bu. Acaba Venezuela devrimi dünyanın tüm yoksullarının birleştiği yeni bir kutup oluşturacak küresel bir güç dengesi yaratabilir mi? Mercimekli Medya ve Çeteci Tanrılar. Siyah botları dikip dikip kenara koyan kadınlardan. Atalarının isyan hatırası olarak kendilerine bıraktığı dansı talim eden çocuklardan. Makinelerin arasında kocaman memelerini tatlı tatlı sallayarak çalışan ve salınan şenlikli kadınlardan. Ben anlayayım diye anlamadım İspanyolcayı. Heceliye heceliye konuşan genç erkeklerden ve kızlardan geçip Nükleo'dan dışarı çıkıyoruz. Fakat hiç uzaklaşmadan yan kapıdan giriyoruz tekrar. Bahçe içinde bir market. Ucuz gıdaların satıldığı, mercel misyonuna bağlı marketlerden biri. Fakat bu küçük marketin sadece bir market olmadığı, aynı zamanda bir programda merkezi görevini de yürüttü. Leo eline mercimek, pirinç, un, şeker paketlerini alınca çıkıyor ortaya. Chavez hükümeti ve Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti yiyecek paketlerinden bildiriyor. Hükümet, üretiminde, dağıtımında ve satışında sübvanse ettiği gıdaların paketlerinin üzerinden insanlara devrimi, yeni anayasayı, yapılanları ve devrimin dayandığı sloganları karikatürlerle, resimlerle bildiriyor. Un paketin üzerinde bir kız, bir erkek çocuk, yeşil renkli ve boğazında ABD doları amblemli bir kravat olan yolsuzluk canavarının önünde durmuş bağırıyorlar. Yolsuzluğa hayır, artık ülke kaynakları halkımızın hizmetinde. Karikatürün yanında da Bolivarcı yeni anayasanın 62. maddesi. Bütün yurttaşların doğrudan veya seçtikleri temsilciler aracılığıyla toplumsal kararlara katılma hakkı vardır. Yurttaşların katılımı toplumsal kararları oluşturma, yürütme ve yürütülmesini denetleme aşamalarında bireysel ve kolektif gelişimin tamamlanması için gereklidir. Bu hakkın kullanılmasını sağlayacak koşulları oluşturmak devletin zorunluluğu, halkın sorumluluğudur. Bir başka paketin bu kez mercimeklerin üzerinde PDVSA'nın misyonları nasıl desteklediğine, devrimin nasıl işlediğine ilişkin kısa ve net bilgiler var. Hatta ilerleyen bölümlerde göreceğiniz 16. Uluslararası Gençlik Festivali'nin ne olduğu, festivalde neler yapılacağına ilişkin güncel haberler de bu yiyecek kutularının üzerinde. Haber ve propaganda bakımından da besleyici olan bu organik yiyecekler, bu halkın iletişim konusunda yaşadıklarını, yakın siyasi tarihinde sırf iletişim kanallarının kapalı olması nedeniyle ne acılar çektiklerini bilmeyenler için tuhaf, hatta komik gelebilir. Dışarıdan gelenler için Chavez'in yiyecek paketlerini iletişim aracı olarak kullanması, mercimekli bir medya yaratmaya kadar varan bu kendini anlatma gayreti biraz anlaşılmaz bulunabilir. Ama marketin kasasında duran kasiyere bile sorsanız size şunu anlatabilir. Caracas'ın dışındaki insanlar, kırsal bölgede yaşayanlar hala bu ülkede olup bitenlerden haberdar değil. Chavez'in devlet başkanlığı seçilmesinden 5 yıl sonra bile mi? Evet, 5 yıl sonra bile. Mesela bazı insanlar hala Chavez'e karşı yapılan darbe girişiminde neler olduğunu bilmiyorlar. Özel televizyon kanalları, radyolar ve gazeteler o kadar çok yalan söyledi ve biz de insanlara gerçekleri anlatmakta o kadar imkansızlıklar yaşadık ki hala televizyonların o gün yaşananlar hakkında söylediği yalanları gerçek sananlar var. Birçok insan bu yiyecek paketleri sayesinde yeni bir anayasaları olduğunu, yeni haklara kavuştuklarını, bu ülkede bir devrim yapıldığını öğreniyorlar. Hangi medya yalanları? Kasiyerin hummalı bir biçimde anlatmaya çalıştığı, bahsettiği yalanlar ne? Bunu öğreneceğiz. Bir halkın televizyonlar ve gazeteler tarafından nasıl düpedüz aldatıldığını, özel sermayenin elindeki medyanın bir halkın kaderini o halkın aleyhine değiştirmek için neler yapabileceğini, ne kadar ileri gidebileceğini göreceğiz. Ama önce şu fotoğraf makinelerini yeniden çantaya sokmak ve Leo'ya biraz daha yakın yürümek gerekiyor. Çünkü marketten çıktıktan sonra Nükleo'nun kapısından sadece 20 metre ilerideki dönemeçten sonra yeniden güvenli alandan çıkıyoruz. Araç bulmak için biraz yürümemiz lazım ama Leo 5 dakika sonra "Bir dakika" deyip dalıyor bir dükkandan içeri. Camekanda biblolar, küçük heykelcikler, hediyelik eşyalar. Bu kadar yoksul bir semtte bu kadar hediyelik eşya ve süslü püslü işporta işi heykelcik satan bir dükkanın nasıl iş yaptığını merak ederken Leo sırrı veriyor ve girdiğimiz dükkanın bir kutsal emanetler mekanı olduğunun altını çiziyor. Tek tek anlatıyor neyin ne olduğunu. Önce ağzına yanan sigara sokuşturulmuş komik şişman bir adam heykelciyi. Bu sen Kono, Aziz Kono, kumar azizi, kumar ya da loto oynayan, piyango bileti alan ve kazananlar gelip Aziz Kono'ya hediye veriyorlar. Hediye mi? O da işte ağzında şu anda yanmakta olan sigara. Bildiğiniz sigara yakılıp ağzındaki deliğe sokuluyor. Kono bu sigarayı sonuna kadar içiyor, her nasılsa. Sonra kravatlı, orta yaşlı bir adamın büstünü görüyorsunuz sık sık dükkanda. Bu sen Jose Gregorio Hernandez. Doktorların azizi, insanların sağlığına kavuşmak, tedavi olmak için adak adadıkları bir aziz. En büyük, en havalı olan heykelcikler Simon Bolivar'a ait. O da azizler katında, yükseklerde bir yerlerde duruyor. Ona adalet için dua ediliyor, adak adanıyor. Hatta Venezuelalılar bu azizlik işini o kadar ileri götürmüşler ki, şu anda hazırlayıp Vatikan'a gönderdikleri dosyanın onaylanıp Bolivar'ın aziz olduğunun Hristiyan alemine ilan edilmesini bekliyorlar. Hemen Bolivar'ın yanında alçıdan dökülmüş parlak pembe, mavi, sarı renklerle boyanmış genç erkek heykelcikler var. Biri sarı saçlı, biri siyah tenli, biri de kasketli. Bellerinde de tabancaları. Bunlar ne? Bunlar malandros, yani çeteci. Bu üç heykelcik çeteci azizlere ait. Şapkalı olan malandro İsmail, siyah olan malandro Joseito, sarışın olan malandro Tony. Bunlar 1980'lerde polis tarafından öldürülmüş, mezarları neredeyse türbelere dönüştürülmüş kanun kaçakları. Latin Amerikalı baryoların Robin Hood'ları. Örneğin Tony çok zengin olmasına rağmen evleri soyuyor ve o evlerden aldıklarını gelip yoksul mahallelerde dağıtıyor. 80'lerin modasına uygun giydirilmiş bu üç silahşörler, baryodaki genç erkeklerin ruhları için dua ettikleri, hatta ülke dışına çıktıklarını yanlarına heykelciklerini alıp evlerinde yüksek bir yere koydukları azizler. Bugün bile çetelerin mensupları bir kavgaya girmeden önce onların mezarlarına gidip adak adıyorlar. Ne adıyorlar? Oyuncak tabancalar. Tıpkı çetecileri koruyan azizler gibi her mesleğin mensuplarını koruyan birer azizcik var. Bunlar gerçek kişiler ve hepsi trajik şekilde ölmüş ya da öldürülmüşler. Örneğin öğrencileri koruyan aziz ders çalışırken yılan sokması sonucu ölen bir kız ve eğer onun ruhu için dua edip sınavdan geçtiyseniz teşekkür etmek için gidip mezarına dersinizin notlarını bırakıyorsunuz. 1989'da Caracas'ta yaşanan toplumsal patlama sırasında öldürülen bir gazeteci ise gazetecilerin azizi ve gazeteciler onun ruhuna dua ederken gidip mezarına kendi çektikleri haber fotoğraflarını bırakıyorlar. Camekanların içinde Hristiyan azizleri, azizeleri de var ama Leo önemli belirtiyor. Onlar Hristiyan değil, yerli azizler. Herhangi bir kilisede görebileceğiniz yerlere kadar uzanan parlak giysileri, başlarında taçları ile beyaz insanlar olarak tasvir edilen yerli tanrıları, Venezuela Katolik inancı tarafından ele geçirildikten sonra beyaz adamın azizleri ve azizeleri gibi giydirilmeye başlanmış. Kızılderili tanrıları Vatikan'ın Piri Pak kostümlerine büründürülmüş, üstelik Hristiyan inancı içinde onlara da bir yer bulunmuş. Bu toprakların eski tanrıları Hristiyan azizlerinin altında bir yerli azizler kastı oluşturmuşlar. Leo, insanların hala yerli tanrılarına davullar, danslar eşliğinde tapınıp ardından gidip kiliselerde günah çıkarttıklarını, bunun kurumsallaşmış bir çelişkili inanç ve ibadet biçimi olduğunu anlatıyor. Latin dekolteli, sıkı kalçalı tezgahtar kız camekanın içinden PVC kaplanmış kartlar çıkarıyor en son. Çocukların üzerlerinde futbolcu ya da araba resimleri basılı kartlarla oynadıkları oyunlar vardı eskiden. Belki hala vardır. Camekandan çıkan bu kartlar tamamen o oyunlarda kullanılanların aynısı. Tabii arada bir fark var. Bu kartlar oyun değil, ibadet için. Bir sürü kart ve az zaman var. Üstelik bu dini meseleler bir halkın karmaşık inanç sistemi ve bu inanç sistemin devrimdeki payı ayaküstü konuşulacak konular değil. O yüzden dükkandan çıkmak, sakin sakin bu kartları bir yerde tercüme etmek gerekiyor. Çıkıyoruz. Leo'ya, tamamen öylesine, kızlar güzel de değil mi diyorum. Leo son derece ciddi bir biçimde, hayır diyor. Sırım gibi incecik kızları niye beğenmediğini derhal açıklıyor. Eminim senin ülkende de şu Venezuela'nın dünya güzellik kraliçeleri miti vardır. Gittiğinde onları anlat. Bu ülkede kimse o kızları beğenmez. Biz kadınları balık eti, hatta tombul severiz. Sen de dikkat et, bu ülkede dolaştığın sürece o tahta bacaklardan bir tane bile görmeyeceksin. İlerleyen günlerde Leo'nun doğruyu söylediğini, sokaktaki kadınların genellikle göbekli ve bol memeli olduğunu göreceğim. Bu kadınlar meselesiyle ilgili bir başka şey daha öğreneceğim ki onu size öyle açık açık kusura bakmayın söyleyemeyeceğim. Ama şu kadarını çıtlatabilirim. Venezuela'da Türk kadınlarına ilişkin çok ama çok acayip tevatürler var. Nasıl Batı, o tuhaf oryantalizmi ile doğulu kadınları çok acayip cinsel hayatları olan muammalara dönüştürdüyse, aynı şey Türk kadınları için Venezuela'da da geçerli. Şu kadarını söyleyeyim, Venezuela'da erkekler bizim çok, nasıl desem, daha üstü becerilere sahip olduğumuza inanıyorlar. Diğer yandan Latin Amerika ile ilgili mühim bir ayrıntıyı da söylemek gerekiyor bu arada. Latin Amerika için doğuda kalan her yer Türklerden oluşuyor. Uzaklardan gelenler eğer uzak doğulu, çekik gözlü insanlar değillerse bir Latin Amerikalı için onlar Türktür. El Turco illa Türkiye'den gelenlere değil, Rusya'dan, Suudi Arabistan'dan gelmiş olanlara da verilen genel isimdir. Velhasıl Leo tatlı bir konu bulmuş olmanın heyecanıyla ve son derece nazik bir biçimde bu Türk kadınları meselesini uzun uzun anlatıyor. Ve daha sonra biraz sıkıldım anlamış olacak ki giydiğim uzun eteği işaret edip bunu giymen iyi olmuş diyor. Neden acaba? Çünkü böyle etekleri kara kasta evangelist kızlar giyer. Baryolarda da evangelistlere pek bulaşmazlar. Niye bulaşmazlar peki? İşte o sorunun cevabı az sonra otele gidip dinlenirken bir yandan bu halkın bilinçaltının nasıl karma karışık olduğunu, bu karmaşanın Chavez ve devrimle yakından ilgisi olduğunu öğrenmeye başlayınca geliyor. Benim uzun eteğimin devrimle ne ilgisi mi var? Hem de nasıl var? 5. ayrımın sonu sayfa 70.